Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 14. ayrım. Ne kadar kalmak niyetindeydiniz Paris'te? Giderken durum biraz normalleşsin, geri döneriz diyordum. Ama hiç değilse bir sene kalmayı planlıyorduk. Çocuğumuzu okula başlatacaktık. Nitekim öyle de oldu. Tabii sudan çıkmış balığa dönüyor insan. Çok acele bir kararla birden memleket değişiyor, ortam değişiyor, koşullar değişiyor. İstanbul'da o sıralar Kadıköy yakasında Elçin'in ailesinin 100 yıllık kocaman eski tarz evinde oturuyorduk. Yani kira problemimiz yoktu. Paris'te ise birdenbire hayat tarzı değişmişti. Nasıl iş buldunuz? Önce UNESCO kanalına baktık. Ali Kazancıgil vardı orada. Çok sevdiğim bir arkadaşım. O da bizim kuşağın sıra dışı insanlarından biridir. Eski işçi partili. Le Monde'un Türkiye muhabiri. 12 Mart döneminde başı derde giriyordu. Onun için Paris'e gitti. Fransızcayı Türkiye'de en iyi bilen, en iyi konuşan kişilerden biridir. UNESCO'da en üst düzeye çıkan Türk olmuştur. En son UNESCO'nun Political Studies, siyasal çalışmalar bölümünün başındaydı. O bölümde çok ciddi bir siyasal bilimler dergisi vardı. Onun da editörüydü. Müthiş akıllı, cesur bir insandır. Fransız bir hanımla evli. Biraz onun, biraz da Hıfsı'nın çabasıyla UNESCO'dan birkaç araştırma işi aldım. Bir tanesi gazetecilerin güvenliği ile ilgiliydi. Diğeri Türkiye'deki planlamacılığın başlaması, gelişmesi, DPT'nin kuruluşu üstüneydi. Bir araştırma 3-5 ay sürüyordu. Gene fazla bir gelir getirmiyordu ama yardımcı oluyordu. Benim açımdan Paris, maceramın en faydalı ve ilginç tarafı, hep aklımda olan bir konuyu gerçekleştirmem oldu. 40 yaşında lisansüstü diploması aldım. O da Ali sayesinde oldu açıkçası. Ali, Fransa'nın en önemli siyasal bilimler merkezi olan Institut d'Etudes Politiques'de yüksek lisansını yapmıştı ve üniversite muhitinde çok sevilen biriydi. Ali'ye dedim ki, ben 2 yıl kalacağımı zannetmiyorum ama burada lisansüstü yapmam mümkün mü? Ali gitti, konuştu ve zannederim biraz da onun çok güvenilen bir kişilik olmasının etkisiyle bana bir ayrıcalık tanıdılar. Üniversite yayınlanmış kitaplarım da olduğu için benim 2 yıllık yüksek lisans programını 1 yılda yapmamı kabul etti. O sırada basılmış olan 7-8 kitabımı üniversiteye verdim. İncelediler ve kitapların bilimsel özelliğini saptadılar. 40 yaşındaki öğrenci. Yeniden öğrenci oldunuz yani. Evet, haftada 2 gün gidiyordum galiba. O zaman 40 yaşındayım. Bütün sınıf arkadaşlarım 20 yaşında. Tekrar üniversite ortamını yaşamak hakikaten güzeldi. Ama ben de çok ciddi bir öğrenciydim. Çok yoğun bir program değildi. Zaten genellikle o yüksek lisanslar çok yoğun olmaz. Tuhaf gelmiyor muydu bunca yıl sonra üniversiteye dönmek? Geliyordu ama kendime göre bir eğlence çıkarıyordum. Ahbaplık ediyordum çocuklarla. Tabii hepsi ilgileniyordu Türkiye'yle. 12 Eylül ile birlikte Türkiye gene öne çıkmıştı. Üniversite günlerini bayağı beklerdim. Evden üniversiteye giden bir otobüs vardı. Onun saatini hesaplardım. Paris siyasi gelişimimde ve eğitimimde çok faydalı oldu. Sosyal demokrasi ya da eş anlamlı olarak demokratik sosyalizmle uğraşıyordum. Fakat Paris'te bunu çok daha derine götürmek, çok daha iyi anlamak imkanını buldum. Akademik olarak mı? Bir defa benim özlediğim siyasi sistemi uygulayan bir ülkede yaşamış oldum. Mitterrand'ın iktidara gelmesi benim Paris'te bulunduğum döneme denk düştü. Mitterrand'ı televizyonda izliyorum. 3 tane gülle gidiyor, bir tanesini o meşhur Jean Jaurès'in mezarına bırakıyor, bir tanesini köleliğin kaldırılmasını, eşitliği sağlayan Victor Schiller'in Pantheon'daki mezarına bırakıyor, üçüncüsünü de kahvehanede vurulan Sosyalist Parti liderinin mezarına. Bütün bunları televizyon naklediyor ve ben de televizyonda izliyorum. Test konusu olarak da sosyal demokrasiyi aldım. Bir konuda bırakmıyorlar öğrenciyi ama bir tane esas test konusu oluyor. Benim esas konum demokratik sosyalizmdi. Çok okumak zorundaydım talebe olarak. Mesela Karl Kautsky'yi okumadan sosyal demokrasiyi anlamak da mümkün değildi. Daha önceden Kautsky'yi de Bernstein'i de bilirdim fakat her ikisinin de eserlerini topluca okumama Paris vesile oldu. Sayfa 153'te yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Kerim ve İpek'le Kızıl Toprak'taki evin bahçesinde 1974. Hangi dersleri alıyordunuz? Öncelikle sosyoloji, bir de örgütlenme sosyolojisi diye bir ders alıyordum. Bu Amerikalıların çıkardıkları bir konuymuş. Bir Fransız hoca öğretiyordu. benim çok ilgimi çekiyordu. Siyasi partilerden büyük şirketlere kadar iç kuvvet dengeleri, herkesin nasıl, hangi kozları kime karşı oluşturduğu, nasıl birbirine karşı kullandığı çok faydalanmıştım. Sonradan siyasette işinize yaradı mı? Yaradı doğrusu. Onun dışında klasik siyaset, sol tarihin dönüm noktaları gibi dersler. Hocalarım çok çok iyiydi. Zaten bir kısmı daha sonraları daha ileri pozisyonlara da geldi. Mesela benim tez hocam kendisi komünist değildi ama Fransız Komünist Partisi üzerine en büyük otoritelerden biri olarak kabul edilirdi. Sayfa 154'te yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Elçin İsmail Cem, 1978. Türkiye'de kalmış olsaydınız yüksek lisans yapar mıydınız? Öyle bir hedefiniz var mıydı? Vardı, hep vardı. Bir defa başladım zaten. Milliyet'te gazeteciliğe başladığım yıl 1963-64'te hukuk fakültesine yazıldım. Asıl hocam Tarık Zafer Tunay'a idi. Başka hocalarım da vardı ve müthiş keyifliydi. Bakır Çağlar, Bülent Tanör bizim sınıftaydı mesela. Çok güzel bir sınıftı, çok keyifliydi. İstanbul Üniversitesi'nde haftada bir yahut iki gün öğleden sonraları olmak üzere bir sene muntazaman devam ettim. İkinci sene Cumhuriyet'te başladıktan sonra ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü işim çok artmıştı gazetede. Bir de hep o Türkiye'yi kurtarma hayalleri vardı. O nedenle yarım bırakmıştım. Ama hep de içimde kalmıştı. Oradan bakınca Türkiye'deki gelişmeler nasıl görünüyordu? Tabii beni kimse kırmak istemediği için bu konulara girmezlerdi fazla. Kalkıp ne diyecek? Siz demokrasiyi başaramıyorsunuz. Birbirinizi öldürüyorsunuz. Asker de ne yapsın geliyor, biraz kavgayı ayırıyor. Sonra asker gidince gene kavgaya tutuşuyorsunuz falan mı diyecek? Zannediyorum bunları söyleyip de beni kırmak istemediklerinden pek bu konulara girmezlerdi. Türkiye'den çok Fransa'yı konuşurduk. Yahut o sırada dünyada ne varsa onlar konuşulurdu. Tabii Fransa'da büyük değişim zamanıydı. Mitterrand'la ilk başbakanı Pierre Moro'ya büyük tepki vardı. Moro'yu çok köşeli gözüküyordu. Sonra Laurent Fabius geldi onun yerine. Fransız sosyalistlerinin Mitterrand'ın seçim programı ve partinin de uygulamaya kendini angaje ettiği program çok köşeli bir programdı ve nitekim uygulamada ciddi sorunlarla karşılaştılar. Özellikle kamulaştırma konusunda vaatleri vardı. Birçok alanda bunu yapamadılar. Dolayısıyla olayı ileri götüremediler. Bir yerde tıkandı. Sayfa 155'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Elçin İsmail Cem. Türkler olarak kendi aranızda konuşur muydunuz? Ne olacak Türkiye'nin hali diye. Birkaç arkadaşım dışında pek Türklerle ilişkim yoktu. Türk muhitlere veya Türk Büyükelçiliği çevresine hiç girmedim. Yalnız bir gün tatsız bir olay oldu. Ermeniler konsolosluğu bastı. Tesadüfen de Paris konsolosu benim Lozan Üniversitesi'nden sevdiğim bir arkadaşımdı. Kısa bir süre Lozan'da yüksek lisans yapmıştı. Bir gün bir telefon, konsolosluk basıldı. Bu arada konsolos yaralandı diye. İkinci el bir araba almıştım Paris'te. Hemen elçinle arabaya atladık, konsolosluğa gittik. Yaralıyı hastaneye götürüyorlardı. Vurulmuştu. Sayfa 156'da yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Eşi Elçin Cem'i resimlemiş. 80 yılında. Paris. Sayfa 157'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Kızıl Toprak, oğlu Kerim'le köşkün bahçesinde. Okul dışında nasıl bir kültürel ortamın içindeydiniz? Doğrusu kültürel imkanlardan hakkıyla faydalanamadım. Nedeni aslında maddi imkansızlık değildi. Çünkü maddi imkana çok ihtiyaç hissettirmeyen bir kültür ortamı vardı. Fransa'nın ve Paris'in özelliği bu. Onu yaratmışlar. Eğer sen kültür ortamına katılmak istiyorsan o imkanı veriyor. Belediyelerinde veriyor, üniversitelerinde veriyor, her tarafta veriyor. Bundan faydalanmak için insanın içinin rahat olması lazım. Tabii ben size güzel taraflarını anlatıyorum ama o kadar güzel olmayan yönleri de vardı benim için. Mesela ailem bölünmüştü. Kızım Türkiye'de kalmıştı. O ara 12 Eylül darbesi yaşanmıştı ve Türkiye'nin ne olacağı belli değildi. Bir taraftan da oğlum Fransız sistemini hiç sevmemişti. Okula alışması için ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Böyle bir durumda kültürel ortama istediğimiz kadar giremedik. Eşim tiyatro, sergi ve müzelere girmeye vakit ayırıyordu. Bazen oğlumuzu da müzeye götürmeye özen gösteriyordu. Ben ise okul, evde yazılar ve kitapçılar arasında vakit geçiriyordum. Aslında manen kolay bir yıl olmamıştı. Ne yapacağız şimdi? Aileniz ne zaman geldi? Elçin ile İpek ve Kerim benden sonra geldiler. İpek daha sonra İstanbul'da Mehveş teyzesiyle kalıp okuluna devam etmek için İstanbul'a döndü. Eşim uzun zaman farkında olmadan sofraya dört tabak koymayı sürdürdü. Sonra benim de tahmin ettiğim gibi 12 Eylül yaşandı. Nasıl haber aldınız 12 Eylül'ü? Radyodan veya televizyondan haber aldım. Yani telefonla değil. Ne düşündünüz? Hiçbir şey düşünmedim. Hep söylerim ya, öyle çok şaşıran bir tabiatım yoktur. Çok sakin karşılarım olayları. Fakat bekliyordum. İyi oldu gibi değil de objektif bir vaka gibi, beklenen bir olay gibi karşıladım. Hakikaten tahmin ediyordum bir yerde bir müdahale olacağını. Çünkü öyle gitmezdi. Anneleri babaları düşünün, çocuğunu yolluyor üniversiteye, ondan sonra akşama kadar evde yahut işinde, bizim oğlan zaten delişmendir, bunu mu yaptı yapmadı mı düşündür. Sırf bunun için sonradan iyi oldu diyenler de çıktı. Korkaklıklarından, faşizan eğilimlerinden değil, hakikaten öyle düşündüklerinden. Bu kadar çok sayıda insan ölürken bütün bunlara dayanmak zordu. Ben de etkilenmiştim tabii. Kadıköy'deki o duyumum olmasaydı çıkmazdım dışarı, bırakmazdım Türkiye'yi. Sayfa 158'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kızıltoprak'taki evde İpek'le. Sayfa 159'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Paris dönüşü bebek. 12 Eylül oldu, artık dönelim gibi bir şey düşündünüz mü? Hayır, oğlumuz Kerim okula başlamıştı. O zaman üniversite ya açılmıştı ya açılmak üzereydi. Bir ev kiralamıştık. Yani artık belli bir süre kalmaya angaje durumdaydık. Sonra 12 Eylül oldu diye o grupların beni kovalamaktan vazgeçeceklerine dair bir varsayım da yoktu. Dolayısıyla etraf bir durulsun, iyi kötü bir demokratik ortama geçişin işaretleri gelsin, gideriz dedik. Zaten ne zaman döneceğimizi saptamıştım. Nitekim bu programı da uygulayabildik. Yaz başında Elçin ile oğlum Türkiye'ye döndü. Ben Paris'te kaldım. Bitirme tezlerini sonuçlandırdım. Yazı ayrı geçirdik. Yaz sonu Elçin geldi ve birlikte döndük Türkiye'ye. O bahsettiğim eski arabaya bindik. Biraz maceralı bir şekilde Türkiye'ye döndük. Sayfa 160'ta yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Elçin Hanım'la bir gemi yolculuğunda. Uzatalım bu Paris işini diye düşünmediniz mi? Aslında düşündüm bir ara. Fransa'da sürekli bir işe girmeyi ve kalışımı uzatmayı düşündüm. Olmadı. Pek cazip de gelmiyordu. Orada zor koşullar içindeydim. Gideyim Türkiye'ye de ne yapacaksam Türkiye'de yapayım düşüncesi galip geldi. Nasıl bir Türkiye buldunuz? 1981 sonbaharıydı. Özal döneminin işaretleri vardı. Özal'ın daha fazla imzasını taşıyacak bir dönemin başlama sancıları gözüküyordu. Bizim açımızdan gene ne yapacağız kaygısı vardı. Çünkü henüz herhangi bir iş bağlantım olmamıştı. Paris'te bulunduğunuz süre içinde Türkiye'ye hiç gelmediniz mi? Hayır, kesin dönüş yapana kadar hiç gelmedim Türkiye'ye. Bir de insan hiç bilmiyor gelip de neyle karşılaşacağını. Memleketten uzaksınız, kendinizi sürülmüş gibi hissediyorsunuz. Ve gittiğiniz yerde birdenbire sizin dünyanız iktidara geliyor. Bu müthiş bir olay ve onu yaşamak beni çok etkilemişti. Ayrıca 12 Eylül rejimi aynen devam ediyordu. Gerçi benim hakkımda hiç öyle soruşturma falan olmadı. Fakat gene de aranıyor muyumdur acaba gibi bir düşünce de yok değildi. Biraz daha işaretler belirginleşsin diye bekliyordum. Nitekim bekledim ve geldim Türkiye'ye. Gelirken de hiçbir bağlantım yoktu. Etiler tarafında bir yer tuttuk. Elçinin kuzeninin eviydi. Geçici olarak orada oturduk. O sırada Güneri Civaoğlu'ndan bana bir haber geldi. Gazeteciye, yazara zam. Güneş Gazetesi. Evet. Yeni bir gazete kuruluyor. Ben de işin başındayım. Sen de benimle birlikte çalışır mısın dedi. Tabii çalışırım dedim. Sen istediğini yapacaksın. Sonra da benim yardımcım olacaksın dedi Güner'i. Onunla bizim çok güzel bir çalışma dönemimiz oldu Güneş'te. Bazılarına göre zordur onunla birlikte çalışmak. Ben hiç o izlenimi almadım açıkçası. Bilakis ben Güner'i çok severim. Müthiş bir gazeteci olduğu kuşku götürmez. Sayfa 161'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Çıkışı bomba gibi patlayan Güneş Gazetesi'nde. Nasıldı gazetedeki hava? Gazetenin sahipleri iki genç arkadaştı. Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kozanoğlu. Güner'in de bir payı vardı ama asıl vazifesi genel yayın müdürlüğüydü. Babaaliye sınıf atlatmıştı o dönem. Güneş kural dışı, olağan dışı, sıra dışı bir hadiseydi. Yazı işlerine de katkıda bulunuyordum. Ben gazeteciliği severim. Yani illa imzam çıksın, yazım çıksın diye değil. Ve o dönemde Güneş bir ihtilal yaptı. Güneri Civaoğlu bankayı da arkasına aldı. Bankanın yöneticileri biz yaşta, genç, atak, çocuklar. Güneri'ye de imkan tanıdılar ve Güneri maaşları normalin iki katına çıkardı. Kimler vardı kadroda? Kimler yoktu ki? Çetin Altan, Ahmet Altan oradaydı. Cumhuriyet'ten duayenimiz Cüneyt Arca Yürek, Bedri Koraman ilk çıkışımızda vardı. Çok sevgili dostum Haluk Şahin oradaydı. Ben başta yazı yazmıyordum. Daha sonra başladım. Güner hep anlatır. Nasıl üzerime vazife değilken sabaha kadar sayfaların başında durduğumu. En son gazete çıkana kadar ayrılmazdım başından. Diğer arkadaşlar Güner'e dahil olmak üzere artık tükenmiş vaziyette. Yukarıdaki toplantı odasında sigara, kahve, içki içerlerdi. Ben sayfaların başında inat eder beklerdim. En son gazete basılıp çıkana kadar. Tabii Güneş'in çıkışı bomba gibi patladı Babıhal'de. %5-10 zam yapmamak için kavga eden müesseseler birdenbire %100 zamlar yapmak zorunda kaldı. Herkesi şaşırttı gazete. Kimse hayır diyemedi bu transfer tekliflerine. Üstelik bir senelik peşin yahut bir senelik banka güvencesi veriyordu. Yani macera değildi Güneş'e gidip çalışmak. En azından belli bir süre için fevkalade cazipti. Özal dönemiydi. Özal'la görüşür müydünüz? Özal'la birkaç anım oldu. Hatta sonra da hatırlatmıştım. Meclis kürsüsünden de hitap etmişti. Özal 1982'de hükümetten istifa ettiğinde Güneş'te lehine bir yazı yazmıştı. Düşünceleri benimkilere uymaz. Fakat siyasette doğru tutum budur. Doğru yapmıştır. Hayır demesini bilmek gerekir gibilerden. Sonra Özal ANAP'ı kurdu. Fakat kimse Özal'ın ANAP'la bir yere ulaşacağına ihtimal vermiyor. Herkes Sunalp'in kurduğu ve askerlerin desteklediği partinin kazanacağına güveniyordu. Özal'ı kimse desteklemiyordu. Daha doğrusu herkes uzak duruyordu. O sırada gücü elinde tutan rejim Sunalp'i çağırmış, Sunalp'i destekliyordu. Bu genel kurala bütün Babıhal'i uyumuş vaziyetteydi. Sol diye Necdet Calp'i destekleyen birkaç kişi vardı ama genelde bütün patronlar Sunalp'ten yanaydı. Bu arada da Özal gazeteleri ziyaret ediyordu. Bir gün bizim gazeteye geldi. Güner'i bana, Cem sen gazete adına karşılar mısın dedi. Ben de aşağıydım. Özal, yanında daha sonra Kültür Bakanı olan Mükerrem Taşçıoğlu, Adnan Kahveci, ANAP heyeti. Kapıda karşıladım. Hoş geldiniz dedim. Baktım hallerine kendilerinin birinci tercih olmadıklarının farkındalar. Ve hafif bunun ezikliği var. Dindik asansöre. Ben hoşlarına gitsin diye değil ama öyle düşündüğümden, Sayın Özal dedim, siz bu seçimi kazanacaksınız. Müthiş şaşırdı. Soldan biri bunu söylüyor. Ayrıca böyle bir tahmin beklemiyor. Ve ben de kaç senenin yazarıyım. Çok şaşırdı. Çok da sevindi açıkçası ve ciddiye aldı. Çıktık Güneri'yle gayet hoş bir ortam. Fazla kayda değer bir şey olmadı. Ancak Güneş'in o dönemde Özal'ı değil Sunay'ı desteklemekte olduğu havası vardı. Gayet nazik bir şekilde konuştuk. Ondan sonra görmedim ben kendisini. Sonra 1983'te iktidara geldi. Ondan sonra her koyun kendi bacağından ısılır, benim memurum işini bilir felsefesine geçti. Tabii ben bu tarz düşüncelere müthiş muhaliftim. Meclise girdiğinizde karşı karşıya geldiniz tabii. Evet, 1987 seçiminde İstanbul Milletvekili olarak meclise girdim. Meclisin ilk toplantısında kürsüden İsmail Bey de artık aramıza katıldı gibilerden bir çiçek attı. Sonra ciddi bir muhalefetim oldu. Şöyle ki, Özal Cumhurbaşkanı olunca partide Mesut Yılmaz ile Mehmet Keçeciler çekişiyordu. Özal'ın yerini almak için. Ben de milletvekili olmama rağmen gazetede yazmaya devam ediyorum ve Mesut Yılmaz'ı destekliyordum yazar olarak. ANAP'ın başına daha liberal, daha genç birinin seçilmesi daha iyi olur diye yazdım. Öğleyin meclisteki odamdayım. Sayın Cumhurbaşkanı sizi arıyor diye bir telefon. Allah Allah, baktım Özal. Nasılsınız İsmail Bey? İyiyim, teşekkür ederim. İsmail Bey çok yanlış yapıyorsunuz dedi. Efendim niye öyle diyorsunuz? Mehmet Bey muhafazakarlığı ile bilinen biri dedim. Özgürlükçülük, liberallik diye gençliğe, yaşa bakma. Aslında o senin tutucu diye nitelediğin arkadaşımız Mesut Yılmaz'dan çok daha ilericidir dedi. Sonra bana bunları Mehmet Keçeciler de tekrarladı. Anlaşılan ona da söylemiş Özal. Sayfa 165, 4. bölüm. Politika yılları. Benim yumuşak, inatçı bir tarafım vardır. Kolay pes etmem. Partimizi çağdaş ve ileri bir sol partiye dönüştürme iddiamızı nasıl gerçekleştiririz? Bu duyguyu, bu heyecanı 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden açtığımız dönemde tekrar yaşadım. Çok uğraştım. Olmadı. Yeni Türkiye Partisi ile biraz denedim. Gene sonuç alamadık. Bazen koşullar bireysel iradenin üstüne çıkıyor. Dış faktörler, tasvip etmediğimiz siyasi manevralar. Bütün bunlar beklediğimiz sonucu almamızı engelleyebiliyor. Sayfa 165'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Beni tekrar sıcak particiliğe sokan Aydın Güven Gürkan oldu. 1987'de milletvekili seçilmenize dek particiliğe ilginiz ne düzeydeydi? 1983'te Halkçı Parti ve SODEP kurulunca onların bünyesinde bir faaliyetiniz oldu mu? Hayır, onların hiçbirine girmemiştim ben. Zaten SODEP'i seçime sokmadılar. Ayrıca SODEP de beni ne ölçüde istiyorlardı onu da bilmiyorum. Çünkü o ara biz biraz klasik CHP bütününden biraz farklı düşünüyorduk. DSP daha yoktu ortada. Bir ara biz kendimiz CHP'den farklı bir parti kurabilir miyiz diye baktık. Cevdet Selvi, Mustafa Özyürek, Adil Özkol'la. Ama sonra İnönü'nün etrafında toplanma eğilimini gördük. Lüzumsuz bir iş yapmayalım dedik. Sonradan beni tekrar sıcak particiliğe sokan Aydın Güven Gürkan oldu. 14. ayrımın sonu, sayfa 167.